Ayrım 21.
Sayfa 155. Akımın öncüleri Stürmer und Dranger, Jean-Jacques Rousseau gibi yaptılar, uygarlık değerlerini yatsıdılar, doğayı yücelttiler, doğal durumu özlediler, giderek bir doğa tapınmacılığına yöneldiler. Ortaya çıkan şey bir tür doğa ülkücülüğüydü. Doğa, tanrısal gücü yansıtan ya da açınlayan kutsal bir yapıdır. İnsan bu yapının en yetkin yanını, yetkinlikte uç noktasını oluşturur. Doğa atılımını insanla gerçekleştirmektedir. Sturm und Drangçılar doğaya hayran oldukları gibi insana da aşırı bir hayranlıkla bakarlar. Doğanın bu güçlü varlığı etkin, canlı, doğal olarak güçlü yapısıyla önemlidir. Düzenli, kuralcı, uygar yanıyla önemli değildir. Gerçekte özlenen vahşi insan ya da iyi vahşi mitosudur. Özlenmeyen ya da gözden çıkarılan da 18. yüzyılın dünyayı değiştiren ve geleceği kuran insanıdır. Usun yerine yüreği, nesnelliğin yerine öznelliği koyan bu akım insanı her zaman güçlü yaratıcı gizleriyle önemsemiş, onu bir doğal tanrı gibi görmek istemiştir. Le Literatur Aleman, Alman Edebiyatı adlı kitabında J.F. Angelos konuyu Goethe'ye taşırarak şöyle der. Faust etkin titancılığı, Werther edilgin titancılığı temsil eder. Her ikisinde Alman ruhunun temelinde yer alan o sorunlu özellik vardır. İnsanı doğanın bağrında bir deha sayan ya da deha olan yanıyla ele alan Sturm und Drang, buna göre bir sanat anlayışı olduğu kadar bir yaşam felsefesidir, bir estetik olduğu kadar bir ahlaktır. Sturm und Drang, Alman ruhunun uyanışından başka bir şey değildir. Güçlü insan fikri. Angelos, Sturm und Drang'la ilgili olarak andığımız yapıtında şunları söyler. İnsan filozofların arzuladığı biçimde mutluluğa yönelmemelidir ve mutluluğu varoluşunun dış dünyaya ussal bir uyumunda ya da yararcı ve yasalara başeğer bir etkinlikte aramamalıdır. İnsan tüm olasılıklarını gerçekleştirmelidir, kendisini canlandıran evrensel atılımı sonsuzda dışlaştırmalıdır. Kraftmensch, güçlü insan, böylece bir Nietzsche'ci Übermensch, üstün insan olmaya yönelir. Faust'un yeryüzünün ruhu karşısında hiçleşmesi bu yüzdendir. O bir üstün insan diye adlandırılmak için ne kadar yetersiz olduğunu anlar. Böylesine bir deha yasalara baş eğmeyecektir. O kendi kendinin yasa koyucusudur. İnsan doğaya, dine, devlet ya da din zorbalığına, insanın bütünsel açılımlarını engelleyebilecek tüm toplumsal uzlaşmalara başkaldırı içinde yaşayacaktır. Doğada kendini yalıtacak, orada kendi kendine kalma hakkına sahip olacak ya da Gresham'ın aşkı gibi ilkel ve bütünsel bir aşkın basitliğine sığınacaktır. Sanatçı da yapıtında daha az özgür olmayacaktır. Sanatçı kuş gibi şakıyacaktır. Doğanın gerçek duygusunu ve gerçek anlatımını yıkan Werther, tüm kuralları bir yana itecektir. Tanrısal yaratıcıyı, doğayı izleyecektir. Bu akımın ilk önemli kişisi kiliseyle bağları koparmış bir din bilimci olan ve gizemci yanıyla kuzey müneccimi diye anılan Johann Georg Hamann'dır. 1730-1788. Duygulu ve dinine bağlı bir kişi olarak bilinen Hamann, Aufklärung'a karşı gerçek bir Haçlı seferi yürüttü. J.F. Angelos. Gönlün kafayla, duygunun klasik düşünceyle savaşımıydı bu. Hamann Fransız etkisini yatsıdı ve bu etkiye karşı Homeros ve Shakespeare'i önerdi, kutsal kitabı önerdi. Gevezelik yok, eylem var diyor, gönülden ve inançtan yana olanları eyleme çağırıyordu. Hamann şiire büyük bir tutkuyla bağlıydı ve şiir insan ırkının ana dilidir diyordu. Hamann her görüşüyle Heder'i ve Goethe'yi getiren yolu açtı. Sturm und Drang'ın ilk büyüğü Herder. Hamann'ın dağınık ve ateşli görüşlerini bir düzene koyan ve Sturm und Drang devinimine ilk büyük atılımı kazandıran Herder oldu. Jean-Jacques Rousseau'nun hayranı, Hamann'ın dostu ve öğrencisi, Kant'ın çömezi olan Herder, Sturm und Drang devinimine katılan gençlerin en yaşlısı ve en kültürlüsüydü. Böylece kendiliğinden topluluğun önderi sayıldı. Königsberg'de katedralde vaizlik görevini sürdürürken Fransa'ya giden, orada Diderot, D'Alembert gibi ünlülerle tanışan Herder giderek ulusçu bir çizgiye yerleşti ve Lessing'in Yunan düşüncesine bağlılığını eleştirerek ulusal edebiyatın savunucusu oldu. Alman dehasına yürekten inanıyordu. Bu dehayı canlandırmak ve etkin kılmak için canla başla çalıştı. Herder, Rousseau'nun tüm görüşlerini büyük bir tutkuyla benimseyenlerden biriydi. Yeni uygar yaşam düzenini kınayıp eleştiriyor, insanın doğal eşitliğini ve doğal mutluluğunu savunuyordu. Ne olursa olsun Herder gözünü uygarlıktan alamıyor, Asya, Mısır, Yunan, Roma halklarının uygarlığı yaratma çabalarını izliyor, bu halklar arasında en yetkin insancılığa Yunanların ulaşmış olduğunu bildiriyordu. Bir çizgi üstünde kesintisiz bir akışı ortaya koymayan bütün bu gelişimler en etkin insancılığa ulaşmak içindi ve insanlık bu düzeye bir gün ulaşacaktı. İnsanlığın insanlığı aşacağı bu evrede insan göklere yükselir duruma gelecekti. Bu durumda insanlar Tanrı'yı andıracaklardı. Tarihselci ve gerçekçi bakış. Herder daha yetkin bir insancılığı isterken biraz da savaşsız bir dünya özlüyordu. Şöyle diyordu: bütün fetih savaşları kahrolsun. Bu savaşlar en azından uygar Avrupa'dan tüm prenslerin evrensel birliğiyle uzaklaştırılmalı. Ancak onun insancılığı hiçbir zaman ulusal sınırları aşan bir insancılık değildi. Temel değişmez ölçü ulusallıktı. Ulusallık konusunda Herder'in bir Alman olarak bazı yakınmaları vardı. Ona göre Almanya, Fransa'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın yaptığını yapamıyor, kendi yazarlarına değer vermeyi bilmiyordu. Bunun suçu Alman yazarlarında değildi, Alman ulusunun yapılaşma biçimindeydi, yanlış bakışındaydı, hatta onun kültür eksikliğindeydi, hatta kendini kültürlü kılma yolunda yetersiz oluşundaydı. Alman ulusunun kendisini küçülten gururunu bırakması, iyinin ve güzelin peşine düşmesi gerekiyordu. Almanlar barbar olarak görülmek istemiyorlarsa, barbar olmadıklarını bütün dünyaya kanıtlamalıydılar. Herder'e göre insanın yurdunda seveceği şey, geçmişin tantanalı anıları olamazdı, din de olamazdı, üstün bir ırktan olma fikri de olamazdı. İnsan ancak yurdunun şimdiki durumuyla övünebilirdi. Eleştiri döneminden çok önce Königsberg'de Kant'ın öğrencisi olmuş olan Herder, henüz İngiliz deneyiciliğinin etkisinde bulunan öğretmeninin etkisiyle estetik alanında özgür görüşler ortaya koydu. Onun sanatla ilgili görüşleri Lessing'inkilerin tersine canlı ve atılgandır. Lessing, usçu bir kavrayış içinde sanatın ögelerini kavramlara götürürken, Herder tarih anlayışının da ışığında sanat ürünlerini tarihi olan varlıklar olarak düşünür, onları doğuşlarıyla ve evrimleriyle ele alır. Ona göre bir sanat yapıtı bir bireydir, bir birey olarak değerlendirilmelidir. Her birey gibi sanat yapıtı da bize bütününü açmayan, her an elimizden kaçan yanları bulunan bir varlıktır. Herder bu arada Lessing'in estetiğine karşı çıkar ve şiirde ard arda gelişle resimde yan yana gelişin aynı şey olmadığını bildirir ve ard arda gelişle işaretler arasında bir özdeşlik bulunmadığını söyler. Herder'e göre gerçek anlamda ard arda geliş şiirde değil müzikte olur, müzikte ard arda geliş ezginin kurucu nedenidir. Öyleyse resmin karşısına şiiri değil müziği koymak gerekir. Ayrıca şiiri şiir yapan ses değil anlamdır. Ard arda geliş sesleri niteliğiyle ilgilidir, anlamlarıyla ilgili değildir. Müzik nesneleri yansıtamaz ama şiir yansıtır. Ancak bu yansıtma plastik sanatlardakine benzemez, bu yansıtma manevi bir yansıtmadır. Öte yandan şiir zamanda olduğu kadar uzamda da etkindir. Şiir zamandaki etkinliğin dinamikliğiyle kurar. Herder şöyle der: Das Wesen der Poesie ist die Kraft. Şiirin özü güçlülüktür. Goethe, Sturm und Drang durulunca ortaya çıkan olgun hava içinde akımın gerçek olgun meyveleri sayılan iki büyük kişi Goethe ve Schiller edebiyata ağırlıklarını koydular. Goethe Alman edebiyatında çok önemli bir kilometre taşı oldu. Edebiyatın her türüne yönelen, edebiyatın her türünde başarılı olan dehasıyla evrenselleşti. Şair, romancı, oyun yazarı, düşünür olarak dünya düşünce tarihinde büyük ölçüde belirleyici oldu. Ulusunu ve ulusları, Avrupa uygarlığını ve yerde ve zamanda değişik bütün uygarlıkları, batıyı olduğu kadar doğuyu iyi bilen ve araştıran, bunlardan her birinin en özgün, en canlı yanlarını yetkin bir bileşimde bir araya getiren, kendini anlatırken insanlığı, insanlığı anlatırken kendini ortaya seren, böyle olmakla hem nesnel bir insan araştırmacısı hem de iç döküşleriyle kendini apaçık ortaya koyan bir öznelci olarak tanınan Goethe, doğrunun, doğruluğun insanı olarak bilindi, gelişmeye çalışan bir toplumda bir ilerilik bilinci olarak anlaşıldı. Bir düzensizliği hoş görmektense adaletsizce bir davranışı gerçekleştirebileceğini söyleyecek kadar Alman olmakla birlikte insancı bakış açısını sonuna kadar savunan bir Avrupalı olarak saygı gördü. Sturm und Drang akımının öncüsü olacak kadar atılgan ve duygucu yanına karşın klasik olan sağlıklı olandır, duygucu olan hastalıklı olandır diyecek kadar usçu bir bakış açısına ulaşmıştı. Werther'den Faust'a. Goethe pek çok ticaret yolunun kesiştiği özgür Frankfurt Cumhuriyeti'nde bilime tutkun son derece kültürlü bir sanatseverin oğlu olarak dünyaya gelmenin kolaylıklarını yaşadı. Goethe mutlu ve olanaklarla dolu bir çocukluğun tam tamına hakkını vererek kişiliğini geliştirdi. Kültür çalışmalarını babasının yönetiminde sürdürüyordu. 16 yaşında Leipzig'e gitti, orada hukuk okuyacak yerde yaşamı inceledi, insanı gözlemledi. Hastalanıp Frankfurt'a dönünce edebiyatla, kimyayla, dinle ilgilendi. 1770'te Strasbourg'a gitti. Orada Herder'le tanıştı. İki dehanın karşılaşması Alman edebiyatının gelişimi açısından çok önemli oldu. Goethe, Herder'den halk şiirinin güzelliğini öğrendi. Bundan sonra Goethe şiirle daha yakından ilgilendi. Şiire, Alman şiirine yeni temalar, yeni biçimler getirdi. Yeni anlatım olanakları sağladı. 1774'te yayımladığı Werther, Rousseau'nun yeni helvasından pek çok etki taşıyordu ve her şeyden önce bir iç döküş romanı olarak görünüyordu. Bu roman, Goethe'nin olgunluk döneminin eşiğinde gerçekleştirdiği son derece duygucu bir yapıttı. O sırada Weimar Dükü'nün danışmanı olarak sıkıcı bir yaşam sürdüren, bir süre sonra Dükü'nün izniyle bu yaşamdan kurtulup kendini tam tamına edebiyata veren Goethe, böylece olgunluk dönemi yapıtlarını vermeye başladı. Bu arada Weimar Tiyatrosu'ndaki yöneticilik görevini bırakmadı, buradaki görevini 1817'ye kadar götürdü. 1786-1788 arasında eski Yunan ve Roma kültürlerinin hayranı ve tutkulusuydu. Egmont oyununu Roma'da bitirmişti. Roma'dan etkiler taşıyan Torquato Tasso'yu Weimar'da tamamladı. Ancak en verimli döneme yaşlılık dönemine girmişti. Bu dönemde Dichtung und Wahrheit, Şiir ve Doğru tamamı 1833'te yayımlanabilmiştir adlı otobiyografik yapıtını kaleme aldı. Bu arada kendisini dünyaca ünlü kılan Faust'u yazdı. Faust başlı başına üstünde durulması gereken çok önemli bir yapıttır. Goethe'den Faust'a yansıyan, yazımı çok uzun yıllar almış olan ve Goethe'nin hemen tüm duygu ve düşünce dünyasını ortaya koyan, tüm sanat yeteneğini yansıtan Faust'a adını ve esinini veren kişi, 16. yüzyılın başlarında yaşamış olan Württembergli bir hekimdir. Birçok tiyatro yapıtına konu olan bu kahramanın varlığı pek çok tarihsel belgeyle doğrulanmıştır. Oldukça karanlık, biraz şarlatan biri olan Faust'un kişiliği efsaneye bulanmıştır. Faust, dinle bağlarını kopardıktan sonra büyüyle uğraşan, ölülerin ruhunu çağırarak gelecekten haber soran biri olmuştur. Faust efsanesi üzerine ilk tiyatro yapıtını İngiltere'de Marlowe yazmıştır, 1588. Goethe, edebiyat tarihçilerinin görüşüne göre Faust'ta biraz kendi kişiliğini bulmuştur. Efsanenin şeytani kişiliği Mephistopheles de Goethe'nin dostu yayımcı Mörk'ün kişiliğini karşılar. Goethe, Faust'u 1773'ten sonra tasarlamıştır. 1775'te yazmaya başladığı bu yapıtı, yazar 1788'de yeniden ele almış, 1790'da yapıtından bir bölüm yayımlamıştır. Schiller, dostlukla 1794'ten sonra yapıtın yazımını hızlandırması için Goethe'ye baskı yapmıştır. Faust'un birinci bölümü 4612 dizelik bir trajedi olarak 1808'de yayımlanmıştır. Goethe, Faust'un ikinci bölümünü ölümünden birkaç hafta önce bitirebilmiştir. Faust bir süre kendisine hizmet etmesi karşılığında ruhunu şeytan Mephistopheles'e satar. Şeytan bu anlaşma üzerine Faust'a çeşitli zevkleri tattırır, ona büyücülüğü öğretir. İkinci Faust'a göre daha anlaşılır olan birinci Faust'a Goethe efsane kişisi Faust'un kişiliğiyle kendi yaşam deneylerini bağdaştırır. Burada Goethe'nin yaşamından belli izler vardır. Goethe'nin Faust'u dinmek bilmez bir tutkuyla Margarete'yi baştan çıkarır, onu felakete sürükler. Yapıt'ta insan ruhunun iyilikçi yanıyla kötüye eğilimli yanının çatışkısını buluruz. Margarete'yi felakete sürükleyen kişiyle onun yıkımından büyük acılar çeken kişi aynı kişidir. Bu çatışkının Yapıt'ta somutlaştırılmış dayanağı, Faust'un insanlıktan çıkabileceğini savunan Mephistopheles'le onun arzularına gem vurabileceğini savunan Tanrı arasında tutuşulmuş bahistir. Konuya böylesine evrensel bakan Goethe, Alman yazarları arasında belki de en ulusçudur. Çünkü onun ulusçuluğu ulusunun değerlerini insanlık değerleriyle bir tutan, insanlık değerlerini içinde gören son derece gerçekçi bir bakış açısına dayanır. Bir başka açıdan bakıldığında Goethe belki de Alman yazarları içinde en az ulusçu olanıdır. Onun yapıtlarında önce evrensel değerler belirleyicidir, insanlığın en temel sorunlarını tartışır. O bu yanıyla tam anlamında bir insancıdır, Alman ruhunu çok aşan özellikler taşır. Zamanla dünya çapında bir ilgi uyandırırken, gününde kendi ülkesinde pek büyük bir ilgi görmemiş olması belki de bu yüzdendir. Gününde ne oyunlarını oynayacak oyuncular ne de yapıtlarını alkışlayacak bir izleyici kitlesi bulabilmiştir. O zaman tüm ilgi Schiller'in yapıtlarına yönelmiştir. Bereket dostu Schiller, onun etkisini güçlü kılmak için elinden gelen çabayı göstermiştir. Alman klasikliğinin kuruluşunda birbiri üzerinde yarattıkları etkiyle bu iki yazar gerçek anlamda bir devrimi gerçekleştirmişlerdir. Schiller'in vakitsiz ölümü Goethe'yi derinden sarsmış, onu fil dişi kulesine kapatmıştır. Goethe, Alman değerleriyle dünya değerlerini en iyi bütünleştiren kişi olarak anıla gelir. Schiller bir askeri cerrahın oğludur. Pek de parlak olmayan bir ilk gençlik dönemi yaşamıştır. Württemberg dükünün zorlamasıyla 7 yaşında ailesinden koparılıp askeri öğrenim görmek üzere Salitut Şatosu'na yerleştirilmiş, sonra Stuttgart'ta hukuk ve tıp okumuş, orada da son derece katı kuralcı bir eğitimin sıkıntılarını yüklenmiştir. Öğrenciyken yalnızlığı içinde edebiyatla ilgilenen, Rusya'ya ve genç Goethe'ye hayran olan, onların etkisiyle sıradan şiirler yazmaya başlayan Schiller, askeri hekim olduktan ve hele görevini bırakıp kaçtıktan sonraki günlerde geçirdiği yaşam deneylerinin de etkisiyle kendi sanatını başarıyla kurmaya yönelmiştir. Schiller'in görevini bırakıp Stuttgart'tan ayrılması ilk dramı Die Räuber'in Haydutlar, büyük ilgi görmesi ve elektrik çekmesi üzerine olmuştur. Oyun Mannheim'de sahneye konulunca candan alkışlanmış ancak ayaklanmacı yanıyla dükü iyice kızdırmış, o zaman hekim binbaşı Friedrich von Schiller çareyi kaçıp kurtulmakta bulmuştur. Ülküsel olanla gerçek olanın çatışmasını ortaya koyan bu yapıt, toplumsal baskıların çirkinliğini ve anlamsızlığını sergiler, Rusocu bir eğilimle toplumsal budalalıklardan yakayı kurtarabilmek için doğaya sığınmayı önerir. Oyunu izleyenler onun bildirisinden büyük ölçüde etkilenmişler, insan ruhunu sakatlayan yanlış toplumsallaşmayı sahnede açıkça görmüş ve lanetlemişlerdir. Schiller bundan sonra zorbalığı aşağılayan ünlü dramı Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, Fiesco'nun Genua'ya yemini 1782 yazmış. 1784'te oynanan bu oyun haydutlardan daha çok tutulmuştur. Schiller az sonra Kabale und Diebe, Hile ve Aşk oyunuyla Alman toplumunun ön yargılarını kıyasıya eleştirip ünlün doruğuna yükselmiştir. Denk olmayan evliliğin yıkımını anlatan bu oyun, geniş çerçeveli bir trajedi anlayışı içinde kaleme alınmıştır. Oğluyla sıradan bir müzikçinin kızı arasındaki aşka engel olamayan güçlü bir kişinin başvurduğu hileyle ortaya çıkan felaketler, soylu sınıfın çıkarları adına neler yapabileceğini açık açık ortaya koyunca yer yerinden oynamıştır. Schiller Don Carlos'ta 1787 Cumhuriyetçi düzenin insancı niteliklerini ortaya koyarken bir başka çizgiye yerleştirmiştir. Duyguculuktan insancılığa. Don Carlos'a kadar Sturm und Drang devinimi çerçevesinde duygucu bir çizgide kalan şair, bu yeni oyunuyla yeni bir döneme, olgunluk dönemine girdi ve daha insancı bir yol tuttu. 18. yüzyıl sonlarının kozmopolitiğe dönük olan ve tüm sınıfları, tüm dinleri, tüm ulusları kucaklamaya çalışan insancılığıydı bu. Şairin işleri iyiden iyiye ciddiye alması, bağlandığı insanlık ülküsünü geliştirebilmek için insanı, insanlığı öğrenmeye yönelmesi, özellikle tarih bilimine merak sarması bundan sonra olmuştur. Schiller, dünyanın tarihi, dünyanın yazgısıdır der. İnsanlık ülküsü ona göre her şeyden önce özgürlüğü, en önce de siyasal ve dinsel özgürlüğü amaçlar. Özgür insan, yetkin insandır. Şöyle der Schiller. Köle karşısında titreyin zincirini kırdığında. Özgür insan karşısında titremeyin. Schiller 1789'da yazdığı bir mektubunda şunları söylemektedir. Biz yenilerin Yunanlarca da Romalılarca da bilinmeyen yurt sevgisini çok aşan sevgilerimiz var. Bu yurt sevgisi denilen şey çocuk uluslar için dünya gençliği için önemlidir ancak. Bir ulus için yazmak iğrenç ve sefil bir ülküdür. Ve bu sınırlanma felsefeye yatkın bir kafa için dayanılmaz bir şeydir. Kant felsefesine yürekten bağlanmış bir kişi olarak Schiller, tarihi ahlak ve siyaset için zorunlu bir bilgi alanı sayar, ayrıca her insancı gibi insanı yüceltir, deha ile doğayı eşdeğer görür. Deha ve doğa bir anlaşma imzaladılar, buna göre birinin öngördüğünü öbürü kesinlikle uygular. Topluma açılan estetik. Schiller bu insancı anlayışını estetiğinde de sürdürür. Ona göre insanlık evriminin son amacı özgürlüğü gerçekleştirmek olacaktır. Bu ülkü doğrudan doğruya gerçekleşmez, bu ülkü ancak sanatla gerçekleşecektir. İnsanlık siyasal bir yetkinliğe varmak için bir ara evreden, estetiğin evresinden geçecektir. Estetik durum tüm çatışkıların ortadan kalktığı, daha doğrusu tüm çelişkili güçlerin birleştiği durumdur. Estetik düzeyde tüm ulusal ayrımlar, ırk ve sınıf ayrımları yok olur.